Merhabalar. Tarih 101 kanalına hoş geldiniz. Tarih 101'in bu haftaki bölümü diğerlerine göre biraz daha özel olacak. Malum bir seçim dönemi geçirdik. Bu süreçte binlerce, milyonlarca vatandaş ülkede yaşanan ve yaşanabilecek bir takım olumsuzluklar üzerinden sesini duyurmaya, çevresini uyarmaya çalıştı. Bunun ne kadar tesiri oldu, insanlar gerçekten bu tehlikelerin farkında mı bilmiyorum. Toplum üzerinde maalesef ciddi bir yılgınlık da var. Bu süreçte ise ilginç bir tesadüf yaşandı benim adıma. Daha önce okuduğum Atatürk'ün Hakimiyeti Milliye gazetesinde yazması için Fali Rıfkı Atay'a anlattığı anıların kitabı önüme düştü ikinci kez. Daha önce de okumuştum ama sanki bir kez daha okumam gerekiyormuş gibi karşıma çıktı. Fali Rıfkı'nın Atatürk'ün bana anlattıkları adıyla kitaplaştırdığı bu anılar günümüze de ışık tutar nitelikte. Birinci Dünya Savaşı ve mütareke dönemlerinde yaşadıklarını anlatır bu anılarda Atatürk. Gördüğü durumun vehametini birçok farklı kişiyle paylaşır. Onları yaşanabilecek felaketler için defaatle uyarır fakat makul bir sonuç alamaz. Hikayenin devamını aşağı yukarı biliyoruz. Yaşanan felaketler ve devamında yeniden doğuş destanı. Ben de sizlere Mustafa Kemal'in Mirliva yani tüm general rütbesinde bir asker iken bu vatanın evladı olarak feryatlarını anlatacağım bugün. Efendim 100 farklı yerde Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesini dinlemişsinizdir. Ne büyük kahramandır. Her cephede güzel işler yapan, vatanı kurtaran Atatürk imajını tekrar tekrar pişirip önünüze getirmenin bir anlamı yok. Benim de buna niyetim yok zaten. Birinci Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde görev alan bir subayın hikayesini anlatmak istiyorum size. Hayat o dönemlerde çok farklı. Şimdi 30'lu yaşlara geldiğimizde aile evini terk etmenin zamanı geldi diye düşünürüz. Hayatımızın kontrolünü elimize almaya başlarız. Bir asır öncesinde ise 30'lu yaşlar bir ülke yönetmenin yaşlarıydı neredeyse. X, Y, Z kuşağı olarak niteleyemesek de İttihatçı kuşağı veya Abdülhamit gençleri diyebiliriz o dönemin gençleri için. Balkanlarda çete kovalamak, dağlara çıkıp meşrutiyeti geri getirmek, Trablusgarp çöllerinde, Balkan şehirlerinde vatanı savunmak, Arabistan'da isyan bastırmak 20'li 30'lu yaşların en popüler aktiviteleriydi. Bu kadar kısa zamanda bu kadar hayat tecrübesi kazanmayı belki onlar da ister miydi bilemeyiz ama o nesil böyle bir nesildi. Mustafa Kemal de bu neslin bir parçası olarak bütün tecrübeleri adım adım tattı. Fakat olaylara hepsinden biraz farklı baktı. Onu özel kılan şey de zaten farklı bakabilmesi desek yeridir. Harp dönemiyle ilgili endişe ve eleştirilerinden birisi Türk ordusundaki Alman etkisini olur Mustafa Kemal'in. Ordunun bila kaydı şart yani kayıtsız şartsız Alman genelkurmayına bırakıldığını, böyle bir hareketi hiç doğru bulmadığını üstlerine bildirir. Arkadaş, bizim tecrübemiz senden çoktur. Seni hissiyat ve hayalata sevk eden şey, yani duygusallığa ve hayalciliğe yönelten, memlekete ve milletine aşkındır. Bizim başımızda pek büyük adamlar var. Sen onlarla görüşmedin diye böyle düşünüyorsun. Eğer bir defa onlarla görüşürsen onları bizden daha çok savunursun cevabını alır Talat Paşa'dan. Mustafa Kemal ısrarlı bir şekilde büyük hatalar yapıldığını anlatır tekrar tekrar. Kemal, bizi rahat bırak. Sonra vicdanen mesul olursun. Biz öyle şeyler yapacağız ki neticesinden sen de memnun olacaksın. Dünya da hayretler içerisinde kalacaktır şeklinde yanıtlanır yine. Bu hamasi sözler karşısında Mustafa Kemal ise gelecekten kaygılı biçimde evet çok şeyler yapacaksınız fakat korkarım yapacaklarınız memleketi girdabın içine sokmaktan başka bir işe yaramayacak deyince Talat Paşa merak etme kardeşim cevabını verir. Talat Paşa'nın kendisini bu allı pullu sözlerle atlattığına inanmasını isteyen Mustafa Kemal konuyu üstelemez. İlerleyen günlerde yine orduyla alakalı hayati meselelerden bahseder Talat Paşa'ya. Fakat Paşa yine benzer şekilde ustaca Mustafa Kemal'i atlatmanın mutluluğunu yanındaki arkadaşlarına anlatır. Birkaç gün sonrasında Mustafa Kemal'in endişesinde haklı olduğunu anlayınca Talat Paşa apar topar Mustafa Kemal'i evine çağırıp aynı mesele hakkında tedbir ve çareleri sorunca "Benden şimdi fikir istiyorsunuz ama ben size zaten 3 gün önce fikirlerimi söyledim. Siz ise beni atlattığınızı düşünüp mutlu olmuştunuz." deyince "Asla," diye cevap verir Talat Paşa. Mustafa Kemal ise "Mutluluğunuzu anlattığınız kişi şu an yanınızda oturuyor." cevabını verir. Kemal Paşa'nın savaşın son döneminde görüştüğü başka bir nazır ise Mustafa Kemal'in memleket ve her şey mahvolmak üzeredir. Siz bunu henüz fark etmediğinizi söylüyorsunuz. Hakikati konuşmaktan korkmayın demesi üzerine konunun muhatabı olan Erkan-ı Harbiye'dir. Onlara iletin sorunlarınızı şeklinde cevap alır nazırdan. Hatta görüştüğü nazır Mustafa Kemal'i Bakanlar Kurulu'na şikayet eder. Cezalandırılmasını ister. Bunu duyan paşa Falih Bey'e kahkaha atarak bu durumu anlatır. 1917 yazında Yıldırım Orduları Grubu 7. Ordu Komutanlığı görevine gelmişti. Bu görevde Yıldırım Orduları Grubu komutanı olan Erich von Falkenhayn ile anlaşmazlık yaşayınca istifa eder ve İstanbul'a döner. Bu göreve gelirken Falkenhayn tarafından kendisine bir miktar altın gönderilir. Mustafa Kemal bu altınları ordunun ihtiyaçları için geldiğini sanar. Ancak o ihtiyaçlar için daha sonra ödeme yapılacağı kendisine aktarılır. Altınları geri verme girişimi başarısız olunca Mustafa Kemal altınların miktarını kayda geçirir ve altınları aldığına dair bir imza senedi oluşturup Alman zabitlerine verir. İstanbul'a geri dönmeden önce de emrivaki yaparak altınları Falkenhayn'ın karargahına yollatır. Ancak kendisini büyük bir sorun beklemektedir. Halep'ten İstanbul'a gitmek için tren bileti alacak parası dahi kalmamıştır. Elinde para edebilecek sadece birkaç atı vardır. Yaveri Salih'e atları pazarda satmasını emreder. Ancak Salih Bozok atları satamaz. Atlar bölgede ne kadar sevilse de seferberlik dönemi olduğu için kimse satın almak istemez. Çünkü aldığınız atı 3-5 gün sonra devlet seferberlik dolayısıyla sizden geri almaktadır. O sıralarda Halep'te bulunan büyük bir kumandanla görüşür. Cemal Paşa. Suriye'de yaşanan felaketlerin ardından Cemal Paşa Mustafa Kemal'le yaptığı görüşmede ne yapmak gerekir diye sorar. Mustafa Kemal hiçbir şey yapamazsanız hiç olmazsa istifa ediniz cevabını verir. Cemal Paşa ise bunu yapamayacağını, kendisi ve evlatları için dayanağı olmadığını ifade eder. Mevzu bahis, koca Türk milletinin hayat mematıdır. Mahvolan budur. Siz de gözyaşlarınızla bunu onaylıyorsunuz, diye cevap verir Mustafa Kemal. Görüşmenin devamında Mustafa Kemal durumundan bahsedince Cemal Paşa atlar için 2000 altın teklif eder ve böylece İstanbul yolu açılır. İlerleyen günlerde bir telgraf alır paşa. Atlarınızı 5000 altına sattım. Sizden çok ucuza almışım. 3000 lirasını nereye göndereyim diye sorar Cemal Paşa. Telgrafa cevaben parayı istemediğini söylese de ilerleyen günlerde bir emrivaki ile İstanbul'a para gönderilir. O dönemde İstanbul'un gözde mekanlarından olan Pera Palas'ta bir odaya yerleşir. Burada ülkenin karanlık ahvalini, zorlu istikbalini ve kurtuluş çarelerini düşünmektedir. Tam da bugünlerde paşaya bir teklif gelir. Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm, Osmanlı Padişahı Sultan Reşat'ı Almanya'ya davet eder. Ancak Mehmet Reşat'ın sağlık durumu kötüdür. Bu yüzden devlet erkanı sultan yerine Veliaht Vahdettin'i göndermeyi kararlaştırır. Vahdettin'in mahiyetinde bulunması için Enver Paşa'dan gelen teklifi çok düşünmeden kabul eder Mustafa Kemal. Zira geleceğin padişahıyla tanışmak, onunla yolculuk etmek, ona devletin sorunlarını, yapılabilecek hamleleri, muhtemel tehlikeleri anlatıp gelecek için bir şeyler yapma arzusundadır. Fakat Vahdettin'le tanışmasının ardından Miralay Naci Bey'e bu zavallı yarın padişah olacaktır. Kendisinden ne beklenebilir sorusunu sorar. Hiç cevabını alır. Seyahat için hazırlıklar tamamlanır. Paşa gezinin askeri bir gezi olmasından dolayı veliahtın askeri üniforma giymesi gerektiğini veliaht teşrifatçısına iletir. Fakat Mustafa Kemal hiç söylememiş gibi Vahdettin sivil bir giysiyle gara gelmiştir. Paşa bunun sebebini sorunca veliahta önce feriklik yani kor general rütbesi verilmiş sonra mirlivaya düşürülmüş. Buna gücenen Vahdettin sivil giyinerek protokolü çiğnemiş. Yani buradan da veliahtın durumunu, psikolojisini net bir şekilde görebiliyoruz. Yolculuk boyunca Mustafa Kemal veliaht ile birlikte kalmak ister. Böylece ona yakın olacak, geleceğin padişahına tek tek yapılan yanlışları, yapılması gerekenleri anlatacak ve devletin geleceğini bir nevi sağlama alacaktı. Ancak veliahtın çevresindekiler paşayı başka bir salona yerleştirmeye uygun gördü. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra ikili uzun uzun görüşmeler yaptı. Fikir alışverişlerinde bulundu. Paşa yapılabilecekleri veliahta uzun uzun anlattı. Tren Almanya'ya ulaştı. Alman karargahının girişinde Kaiser Wilhelm, Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff ve beraberindeki devlet ricali, veliaht ve yanındakileri büyük bir merasimle karşıladı. Karargahta heyetler arası sohbetler gerçekleşir. Wilhelm ile görüştükten sonra Hindenburg, Vahdettin, Naci Paşa ve Mustafa Kemal bir oda sohbete dalarlar. Hindenburg adet gereği Türk ordusunu ve devletini över. Ne büyük işler başardıklarını anlatır. Ardından Alman ordularının İtilaf ordularına karşı başlattığı muhteşem taarruzu anlatmaya başlar. Kazandığı muharebeleri ballandıra ballandıra anlatmaya başlayınca Mustafa Kemal bu anlatılanların amacının sadece Almanya'nın bir müttefikini teskin etmek, güvende hissettirmek için olduğunu fark eder. Kendi deyimiyle bir anda damdan düşer gibi bu taarruz kuvvetleri nereye kadar gidebilecek, nereye varmayı amaçlıyor şeklinde bir soru sorunca Hindenburg şaşırır. Biz taarruz ediyoruz, sonucu göreceğiz diye geçiştirir. Paşa o noktada aslında Almanların da savaşın sonucuna dair çok da umut var olmadıklarını anlar. Almanya seyahati boyunca Mustafa Kemal ordu komuta heyetinin ihtiyar Almanlara bırakılmaması gerektiği fikrini işler veliahta. Zaten savaşın başından beri rahatsız olduğu bu durum Hindenburg ve Ludendorff'un savaşın akıbeti hakkında verdiği kaçamak cevaplar sonucu kafasında iyice yerleşir. Kaiser'le yapılan sohbetlerde de benzer kaçamak cevaplar ve hamasi cevaplar almıştı. Özellikle Mustafa Kemal'in sorgulayıcı tutumu ve derin soruları Almanları rahatsız eder. Bir akşam yemeğinde Ludendorff ile Paşa sohbet ederken Kaiser Ludendorff'a Almanca "sağındaki adamla konuş" diyerek Mustafa Kemal'i işaret eder. Hakkında teşhiste bulunmak ister. Bilmedikleri şey ise paşanın asgari düzeyde Almanca biliyor olmasıydı. Başka bir yemekte Hindenburg'a Suriye cephesinde yaşananları ve buradaki aksaklıkları anlatır paşa. Cephenin acilen güçlendirilmesi gerektiğini, bu haliyle daha fazla dayanamayacağını anlatır. Mareşal Hindenburg ise Mustafa Kemal'in çoktan bildiği, sahada yaşadığı bazı gelişmelerle ilgili raporları anlatır. Yani kısaca Mustafa Kemal yaptığı her görüşmede felaketin adım adım yaklaştığını, kapıda olduğunu fark etmektedir. Osmanlı heyetini gezdirmek, biraz da göz boyamak için Batı cephesinde bulunan karargahlar gezdirilir. Almanlar cephenin bir bölümünü ya da müttefiklerinin görmelerini istediği bir bölümünü turistik gezi gibi gezdirir. Bir ara karışıklıktan yararlanan Mustafa Kemal ateş hattı gerisindeki bir bölgeyi gezmeye başlar. Burada gözetleme yapan askerlerle temas ederek cephenin vaziyetini öğrenmeye çalışır. Bu sohbet sırasında Almanların savaşta çok sıkıntılı bir vaziyette olduğuna kesin kanaat getirir. Mustafa Kemal bu gezi sırasında tabiri caizse Vahdettin'in de notunu vermiş diyebiliriz. Veliaht'ın donuk tavırları, değişken hal ve hareketleri, olaylara karşı ne yapacağını bilemez tavırları paşanın gözünde Vahdettin'in de yaraya pek bir derman olamayacağı izlenimini yaratır. Almanya gezisinden döndükten sonra böbrek ağrıları nükseden paşa tedavi için tekrar Avrupa'ya geri döner. İşte bu tedavi sürecinde Sultan Reşat hayatını kaybeder ve geziden yakinen tanıdığı Vahdettin tahta cülus eder. Mustafa Kemal de alelacele İstanbul'a çağrılır. İstanbul'a gelip artık padişah olan Vahdettin'le bir görüşme gerçekleştirir. Biraz yüzeysel sohbetten sonra paşa yine çözüm yolu arayışına girer. Artık savaşın son demleridir. Kemal Paşa Almanların bu savaşı kazanamayacağını anladığı için artık Osmanlı'nın kendi başının çaresine bakmasını, mümkün olan bütün tedbirleri alarak vatan savunması yapması gerektiğini düşünür. Hemen komutayı ele almanız gerekir. Kendinize bir erkan-ı harbiye reisi tayin ediniz. Her şeyden önce orduya sahip ve hakim olunuz. Ancak bu şekilde gerçek önlemler alabiliriz diyerek padişaha atılması gereken adımları anlatır. Düşünmek için zaman ister padişah. Bir dahaki görüşmelerinde paşa tekrar mevzuyu açar. Paşa, ben her şeyden önce İstanbul halkını doyurmak mecburiyetindeyim. İstanbul halkı açtır. Bunu temin etmedikçe bütün tedbirler isabetsiz olur. Padişahın tavrını anlayan Mustafa Kemal daha da dertlenir. Yine benzer şekilde padişahı uyarınca ben Talat ve Enver Paşa Hazretleri ile görüştüm cevabını alır. Artık vaziyet ortadadır. Birkaç ay önce durumun müsebbibi olarak gördüğü, nefretle bahsettiği kişilerle görüşüp onların etkisi altında kalmıştır sultan. Durumu anlayan Mustafa Kemal, benim vicdani görevimin artık sona erdiğini anladım diye anlatır durumu Fali Rıfkı'ya. Padişah için hacı zannettiğimiz zatın Ziri Bagal'de haçı çıktı diyerek müthiş bir benzetme yapar. Yani koltuk altında haç çıktı diyor padişah adına. Kısa süre sonra Mustafa Kemal için bir kez daha Suriye yolları görünür. Padişah çevresinin etkisiyle paşayı Suriye'ye orduların başına görevlendirir. Kemal Paşa bunun bir entrikanın parçası olduğunu, maksadın kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmak olduğunu anlamakta zorlanmaz. Padişahla görüşmesinin ardından Enver Paşa ile denk gelir. Bravo, tebrik ederim. Muvaffak oldunuz. Hiç olmazsa esaslı tedbirler alma konusunda konuşalım. Benim bildiğim Suriye'de ordu, kuvvet, vaziyet sadece isimden ibarettir. Beni oraya göndererek intikam alıyorsunuz deyince Enver Paşa gülümseyip geçmiş. Mustafa Kemal tekrar Suriye'ye geldiğinde vaziyet çok daha fenadır. Kendisinin de bahsettiği gibi ortada sadece ordu, birlik, kuvvet gibi sıfatlar bulunan bir takım başıbozuk gruplar vardır. Hangi kumandana sorsa ordusu hakkında daha doğru düzgün tekmil verememektedir. Kimisi askerinin sayısından bir haber, kimisi düşmanın nerede olduğundan. O kadar ki Limon von Sanders bile Şam'ı terk edip gitmiş. Mustafa Kemal de dağınık haldeki ordu birliklerini toparlayıp bir düzen sağlamak için Şam'dan ayrılır. Civardaki birliklerle temas eder. Ancak o sırada Şam savunmasından sorumlu olan kumandanlar da Şam'ı bırakır. Paşa'nın vaziyete dair açıklaması da durumu anlatmaya yeter. O akşam bende şu uyanma oldu. Bütün cephelerde ve bütün kuvvetler üzerinde emir kumanda kalmamıştır. Adeta delice bir emir verdim. Şam'da kalan bütün unsurlar İsmet Bey'in, İsmet Paşa'yı sonradan Şam'da vekil olarak bırakmış ve Ali Fuat Paşa'nın kumandası altında kuzeye doğru hareket etsin. Yani bu paramparça haldeki ordulara kuzeyde toparlanmak üzere geri çekilme emri verir. İlerleyen günlerde Şam'da düşer Suriye'de. Kısa bir zaman sonra güney cephelerinin çökmesiyle artık savaşın devam edemeyeceği Osmanlı açısından net hale gelir. Ateşkes isteğinde bulunulur ve meşhur Mondros Mütarekesi imzalanır. İşte Kemal Paşa'nın aylardır bastıra bastıra söylediği tehdit ve tehlike artık bütün çıplaklığıyla devletin karşısındadır. Savaşın son günlerinde dalga geçer gibi Yıldırım orduları grup komutanlığına da Mustafa Kemal getirilir. Çok kısa olan görev sürecinde tek amacı dağınık halde bulunan bütün orduları bir düzene sokmak olur. Bunu yaparken de acı şekilde Hicaz ve Maan ordularını hesaba dahi katmadığını, o orduların İngilizlere esir olacağını 2 yıl önce Cemal ve Enver Paşalara söylediğini anlatır. Bu meşhur Fahrettin Paşa'nın direnişinde bulunan ordulardan bahsediyor. Bir haftalık görev sürecinin ardından mütareke imzalanınca Paşa da İstanbul'a döner. İstanbul'a döndükten sonra Cuma selamlığına gider paşa. Padişahla bir görüşme gerçekleştirir. Vahdettin paşaya enteresan bir sualde bulunur. Ordu seni çok seviyor. Senden bir teminat istiyorum paşa. Onlardan bana bir fenalık gelmeyecektir, değil mi? Diye sorar padişah. Mustafa Kemal durumu anlayamaz ama yine de padişaha istediği cevabı verir. Ancak sultan sualinin sadece bugün için değil, bugün ve yarın için olduğunu söyler. Mustafa Kemal bu cevapla şüpheye düşer. Gelecek günlerin yeni kötülüklere gebe olduğunu fark eder. Çok zaman geçmeden de durum ortaya çıkar. Sultan Mebusan Meclisi'ni tatil eder, yani dağıtır. İstanbul binlerce işgal askerinin süngüleri altında aşağılanırken halkın sesi duyulmasın diye meclis kapatılır. Paşa bu kez Mondros Mütarekesi'nin şartlarını açık hale getirmek, ateşkesin bir daha kaydı şart işgal ve teslim haline gelmemesini sağlamak için çaba harcamaya başlar. Bu dönemde üst düzey devlet yetkililerine derdini anlatma gayretine girer. Fakat kimse elini taşın altına koyacak dirayeti göstermemektedir. Günler günleri toplantılar toplantıları kovalar. Vahdettin'e suikast planlarına kadar kurtuluş çareleri düşünülür. İşgal askerleri paşanın kaldığı eve kadar gelmiştir. Mustafa Kemal geçen aylar sonucunda çarenin İstanbul'da olmadığı kanısına varmıştır artık. Kendi kendine bir karar verir. Münasip bir zaman ve fırsatta İstanbul'dan kaybolmak, basit bir tertiple Anadolu içine girmek, bir müddet isimsiz çalıştıktan sonra bütün Türk milletine felaketi haber vermek. Bu kararı aldıktan sonra İsmet Paşa ile bir görüşme gerçekleştirir. Harita yine masaya sererler. Kemal Paşa Anadolu'ya geçiş konusunda İsmet Paşa ile görüşür ve ondan da fikir alır. Kararını İsmet Paşa'ya iletir ve zamanı geldiğinde onu da bu işin içinde görmek istediğini aktarır. Bu noktada tartışılan bir konu hakkında ekleme yapayım. İngiliz sefareti mensubu olan Monsieur Fru adındaki bir zatla görüşme yapan paşa, İttihat Terakki hakkında ileri geri konuşulunca söze girer. İttihat Terakki vatanperver bir cemiyetti. Başlangıcından çok sonrasına kadar ben de bu cemiyette bulundum. Cemiyet hiçbir zaman sizin bu eleştirilerinize hak verecek bir mahiyet almamıştır. Çok kusuru ve yanlışları vardır. Ama vatanperverliği münakaşaların üstündedir. Kemal Paşa'nın İttihat Terakki hakkındaki düşüncelerini böylece eklemiş olalım. Efendim, bütün bu temasların sonunda Mustafa Kemal'in bu arayış hali Babali'nin ve işgal kuvvetlerinin gözüne batar. İstanbul'da adeta durumu kurcalayan muteber bir paşanın varlığı teslimiyetçi ruha zarar verir. O günlerde Samsun ve çevresinde yaşanan bir takım karışıklıklar bulunmaktadır. İngilizler İstanbul'u, eğer siz bunu çözmeyecek kadar acizseniz vazifeyi biz üzerimize alacağız diyerek tehdit eder. Bu konuyla ilgili Şakir Paşa Mustafa Kemal'i yanına çağırır. Damat Ferit Paşa ile görüştüğünü, görev için kendisinin uygun görüldüğünü iletir. Görevi hiç düşünmeden üstlenir. Fakat yetki konusunda Erkan Harbiye Reisi Fevzi Paşa ile görüşmek ister. Paşa'ya ulaşamaz. Sebebini çok sonra öğrenecekti. İngiliz General Allenby İstanbul'a gelecektir. Fevzi Paşa'ya da karşılamada bulunması görevi verilir. Ben bunu yapamam cevabına karşılık hükümet kendisini zorlayınca hasta olduğunu söyleyerek günlerce evine kapanır Fevzi Paşa. Kısa süre sonra da görevden alınacaktır. Kemal Paşa Erkan Harbiye 2. Reisi Kazım Derik Paşa ile görüşür. Bu görüşmede ona niyetinden bahseder. Kapalı kapılar ardında güvendiği Kazım Paşa'ya yürütmek istediği mücadeleden bahseder. Bunun için daha geniş yetkilerle Anadolu'ya gitmesi gerektiğini bir çare olarak düşünürler. Valilerine dahi emir verebilecek şekilde geniş bir yetki planı yapılır. Devlet ricali bu kadar geniş yetkiden biraz şüphelenir. Gerilimli bir bekleyişin sonunda onay çıkar. Ne âlâ şey. Ben o gün bütün bunları bilmiyordum. Tarih bana öyle müsait şartlar hazırlamış ki kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duydum tarif edemem. Nezaretten çıkarken heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem, kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim. Mustafa Kemal hislerini bu şekilde tarif eder. Görevi aldıktan sonra damat Ferit Paşa tarafından yemeğe davet edilir. Yemekte sadrazam görev hakkındaki durumdan endişelenir. Mustafa Kemal'in çok geniş yetkilerle, çok geniş ordularla buraya gönderileceğini düşünür. Fakat Cevat Çobanlı Paşa ile birlikte bu endişeleri giderirler. Yemeğin ardından Cevat Paşa ile sokakta yürürken o meşhur tarihi diyalog burada yaşanır. Sonu mutlaka muvaffak olacağız ile biten diyalog. İnternette yazıp bilmeyenler için söylüyorum, bu diyaloğu da öğrenebilirsiniz. Kemal Paşa son görüşmeleri yapmak için devlet erkanıyla temasa geçmek ister ancak kimseyi yerinde bulamaz. Devlet toplantı halindedir. Sebebi kısa zaman sonra anlaşılır. Yunanların İzmir'e çıkmak üzere olduğu haberi devlet erkanına ulaşmıştır. Bu üzücü hadise karşısında devlet toplanmış ancak acınası şekilde karşı koyacak gayreti bulamamıştır. İstanbul'daki son görüşmesini yine Sultan Vahdettin'le gerçekleştirmek üzere yola çıkar paşa. Bir diğer tartışma konusu da bu görüşme ile ilgilidir. Sultan paşaya yaptığın hizmetler kitaba girmiştir. Bunları unut. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, paşa, devleti sen kurtarabilirsin. Burada Sultan Vahdettin'in kastettiği şey Türklerin Rumlara karşı olan faaliyetleridir. Eğer bu faaliyetler durdurulabilirse devlet daha büyük işgaller altında kalmadan belki kurtarılabilir düşüncesindedir padişah. Yani bu yüzden böyle bir söz eder. Sultanla görüşmenin ardından yola çıkmak üzere saraydan ayrılır Mustafa Kemal. Onu ulu önder yapacak yolculuğa çıkmak üzere Bandırma vapuruna doğru yola çıkar. Hikayenin gerisini ise tarih yazmıştır. Aynı zamanda ülkemizde bir başucu kitabı olarak geçen Mustafa Kemal Atatürk'ün nutku tam olarak bu noktadan itibaren başlamaktadır. Yani bu podcast'i dinledikten sonra okursanız daha da anlam kazanacaktır. İşte o dönemlerde vaziyet buydu sevgili dinleyenler. Bugün de kimimiz umutsuz, kimimiz yılgın, kimimiz kırgın. Durum karanlık görünmekte. Güzel günler uzaklarda duruyor. Ancak çok daha kötü hallerden bugünlere geldik. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Atatürk'ün bu sözü önümüzdeki sürecin parolası olsun. Tarih 101'i dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese güzel bir hafta dilerim. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.